Ayrım 27.
Dünyaya baktığımızda birleşme dalgalarının dönemleri var. Hareketlerin sebepleri de farklılık gösteriyor. 70'li yıllarda sebep petrol sıkıntısıyken şimdilerdeki dalgalanma HİTEK patlamasından kaynaklanıyor. Herkesin birleşmeden maksadı büyümek. Ama birleşmelerin %58'inin başarısızlıkla sonuçlandığını bilmekte fayda var. Ancak dünyada her yıl yaşanan 2,5 trilyonluk bir pazardan pay kapmanın cazibesi unutulmamalı. Hal böyle olunca PricewaterhouseCoopers'ın Türkiye Başkanı Adnan Nas'ın ifadesiyle gerçek üçkağıtçılarla iş yapmak isteyenler karışıyor. Hele Türkiye gibi ortaklık kültürü olmayan yerlerde bu daha büyük sorun olabiliyor. Aktaracağım anekdot karikatürize edilecek kadar ilginç ama bir o kadar da gerçek. Anekdotlar birleşme operasyonlarıyla adından bahsettiren Chase Manhattan Bank Genel Müdür Yardımcısı Koray Arıkan'a ait. Aile şirketi yabancıyla birleşiyor. Yönetim profesyonellere geçiyor. Patronda bir telaş. Ben ne yapacağım şimdi? Unutulmaması gereken bir nokta. Patrona yeni bir iş bulmadan satış yapmayın ya da kendinize yeni bir uğraş alanı bulmadan şirketinizi satmayın. 18 aylık bir görüşme süreci yaşanıyor ve aile şirketi ile yabancılar birleşmeye karar veriyor. İmzalar atılacak. Ortaya bomba gibi düşen bir söz. Patronun hanımı ciyak ciyak bağırıyor. Ne olacak benim Jaguar? Jaguar yıllardır şirketin üstünde ama hanım kullanıyor. Benzini, şoförü, kaskosu hep şirketten ödenmiş. Ama araba hanımın altında. Araya giriyorlar. Yahu sus, satış parasıyla 156 tane Jaguar alırsın. Kadın inatçı. Hayır, Jaguar'ımı isterim. Yine benzeri bir görüşme. İş bitmek üzere. Ama sorun çıkıyor. Ağlar mısın, güler misin cinsinden? Fıkra kitaplarına geçecek bir malzeme. Evdeki bahçıvanın maaşı ne olacak? Yıllardır bunun maaşı şirketten ödendi. 3 nesildir bu böyle. Gel de şimdi bunu Amerikalıya anlat. Neyse birleşme oluyor, Amerikan şirketi yöneticisini gönderiyor. Hemen patron itiraz ediyor. Biz bir Amerikalı ile anlaştık. Bu İspanyol'un burada ne işi var? Birleşme ve satıştan uygun zamanlı alışveriş olunca onlarla Jaguar parası kalıyor ama aracı ve danışmanların bu işlerden ne aldıkları hakkında da bilgi vereyim. Birleşme süresi 12 ila 18 ay sürüyor. Danışmanlar aylık masrafları ve başarı primi alıyorlar. Başarı priminin 1 milyon dolar olduğunu bilmenizde fayda var. Haliyle bahçıvanın durumunu ve hanım ağanın Jaguar'ını unutmadan başarılı yerli uygulamalardan 2 örnek verdik. Dünyaya açılma noktasında başkalarının da olduğu unutulmamalı. Rusya tamam, sıra dünyada. Siz Collins giymiyor. Bu sözü reklamlardan duymuşsunuzdur. Türkiye'de de kriz izlerini en fazla hisseden sektörlerden biri tekstil olmasına rağmen o kapasitesini 2'ye katlamak için yeni yatırımlar yapıyor. Türkiye'de kriz var deniliyor. Bu genç iş adamı işçi alıyor. Rusya dünya krizinin en derin izlerini taşıyor ama o yeni yatırım ve markasıyla pazarda konumunu güçlendiriyor. Dünya devlerinin çok önünde koşuyor. Nasıl olduğunu Nurettin Eroğlu röportajda anlatıyor. Şirketin 15 yıllık bir geçmişi var. 10 yıl sessiz sedasız Anadolu'daki toptancılara ve cadde üzerindeki mağazalara üretim yapıldı. Her ne kadar kendi markaları olsa da sağlamcı bir anlayışla fason üretimle idare edildi. Grubun gelişme seyri Türkiye'nin gelişmesiyle paralellik arz ediyor. Ama en önemli ayrım noktası Türkiye'nin kriz yaşadığı yıllarda grup atağa geçti. Bugün ayda 1,5 milyon adet üretimiyle Türkiye'nin en büyük üretim tesisine sahip. Yine krize girdiği dönemde Amerika'ya ayda 250-300 bin parça satabilecek bir büyüklüğe erişti. Dünyanın en büyük markaları üretim için bu tesisleri seçti. Dahası var, uzak doğulu üreticiler sahte Collins üretmeye bile başladılar. Bu, markalaşma konusunda bir Türk markasının nereye geldiğinin başka bir işareti. Nurettin Eroğlu'nun yapacakları bitmiş değil. Bunu heyecanında görüyoruz. Ve yeni yatırım alanları bizi bile heyecanlandırıyor. Collins, Loft ve Big Case'i şimdilik Amerikalılar bilmiyor. Ama önümüzdeki dönemde inanıyorum ki ünlü reklamın sloganı şöyle olacak. Siz Collins giymiyor, siz Amerikalı değil, bu genç adamı iyi izleyin. Biz birinci kuşağız. Çocukluğunuzun geçtiği atmosfer neydi, nasıldı? Bir kere şuradan başlayalım. Bir kere biz birinci kuşağız. İkinci kuşak değil, işin özünden, emeğinden gelen kuşağız. Aksaray doğumluyuz. Türkiye'nin her yeri gibi. Orta Anadolu'nun şirin bir yeri olan Aksaray, yoksul olan bir bölgemiz. Yoksulluktan gelen bir aileyiz. Babanız neyle uğraşıyordu? Babam rençberdi. Ailede ticaretle uğraşan kimse var mıydı? Hayır, yoktu. Geçiminizi nasıl sağlıyordunuz? Hayvancılık, tarım, patates olur. Konya Ovası'na paraleldir, buğday olur. Çok da fazla olmaz. Satılmak değil, ancak yemeklik bir ürün elde edilir. Rençberlikte çektiğiniz sıkıntılar başka konulardaki girişiminizi kamçılamış galiba. Bunun da etkisi vardır. Şu manada etkisi vardır. Yay ne kadar gerilirse ok o kadar hızlı gider. Türkiye'de belli yere gelmiş sanayicilere baktığımızda hep kırsal yerlerde büyümüşlerdir. Mesela Antalya Akseki, kayaklık, dağlık, hiçbir şey olmayan bir bölge. Konya Bozkır da öyle. Kayseri'nin bazı yerleri de böyledir. Gerçekten çok yoksulluğa tabi olan bölgelerden iş hayatına giren insanların daha çok başarılı olduğu gözüküyor. Bu bir gerilmedir. Çocukluğunuzda belli hayalleriniz var mıydı? Çocukluğumuzda hayallerimiz vardı ama aklınıza gelmediği için bazı şeyleri düşünmek bile mümkün değildi. Eğitimi de erken bırakmışsınız. Evet, ortaokulda bıraktım. Niye okumadınız? Ekonomik ortam müsait değildi. Para kazanmamız lazımdı. İlkokulu bitirdik, işe girdik. Bu bize has bir şey değil. %80'i böyleydi. Mesleki açıdan olgunlaşmanız İstanbul'a gelişinizden sonra Mercan'da mı oldu? Biz 1975 yılında İstanbul'a geldik. Geldiğimde 12 yaşındaydım. Cağaloğlu'nda Trakya İşhanı'nda çırak olarak işe başladım. Hala o işhanı duruyor, halıcılık yapılıyor. Kendi başınıza hayata ne zaman atıldınız? 1983 yılında atıldım. Biz üçü erkek, beşi kız olmak üzere 8 kardeşiz. Bu başarımızı da aile birliğine borçluyuz. Mercan'da birçok şirket vardı. Siz o dönem Kulis markasıyla iş yapıyordunuz. Büyük miktarda mal üretiyordunuz. Ama kamuoyunda bilinmiyordunuz. Bu kadar şirketin arasından çıkışı nasıl başardınız? Başlangıcı şöyle oldu. Ben 1983 yılının 3. ayında askerden geldim. 6. ayında kendi işimi kurdum. Fason üretim yapmaya başladım. Daha önce başkalarıyla ortaklığımız da vardı, ortakla çalıştık. Ama 83 yılında Kadırga'da Kanaat Hanı'nda 6. ayında 6 makine ile 66 metrekare alanda işe başladık. Mercan'da 5. kat 404 no'lu odadaki iş yerine fason iş dikiyorduk. Aynı yere 1,5 yıl fason üretim yaptık. Daha sonra da bu arkadaşlarla ilişkilerimiz çok iyi olduğu için o arkadaşlarımız cadde üzerinde bir yere taşındılar ve o yeri de bize devrettiler. 1985 yılında böylece işin fasonluğu yanında ticaretine de geçmiş olduk. O zaman büyüme noktasında ciddi hedefleriniz var mıydı, yoksa bir lokma bir hırka mı diyordunuz? İnsanlar bir yerlere geldikten sonra geriye dönüp baktığında hedeflerim vardı diyor ama bu şeyler tesadüflere bağlıdır. Bazı şeyleri isteseniz de ben şunu yaparım deseniz de yapmanız zor olabilir ama mutlaka hedefleriniz vardır. Yoksa bir yerlere gelmeniz mümkün değildir. Belli hedeflerimiz var, belli gayretlerimiz var. O gayretlerimizin ötesinde Allah'ın takdiri, nasip meselesi, ben yaptım, ben ettim demenin akılla alakası tam manasıyla yok. Piyasaya atılma noktanız Mercan ama Mercan'da durmadınız. Bizim ticarette temel bir mantığımız var. İşin hep küçüğünden başlarız, sonra büyütme yoluna gireriz. Biz aza kanaat eden bir aileyiz. Büyüklerde gözümüz var ama büyüklere kolay ulaşılmayacağını, merdivenlerin basamak basamak çıkılacağını biliriz. Her konuda tedbirliyiz. Şimdi de öyle. Bir kuruş kredi borcumuz yok. Hep kazanarak aldık, kazanarak yaptık. Hiçbir şey kazanmadan yapmadık. Hiçbir şey kazanmadan harcama yoluna gitmedik. Ticari hayatımızın başında da aynen böyle oldu. Çeşmeli Han'a yeni geçtiğimizde biz Anadolu'ya hiç mal satmadık. Anadolu'dan geldikleri zaman biz Anadolu'dan korkarız. Parasını verirseniz mal veririz. Çek ve senetle mal vermeyiz derdik. Malı da Mercan'daki bizim gibi üretici firmalardan mal alan cadde üzerindeki firmalara satıyorduk. Daha sağlam, daha güvenli oluyordu. Bir adım attık mı, ikinci adımı yanına getirmeden sonraki adımı atmayız. Dışarıya malı bizzat kendiniz mi yapıyordunuz yoksa dış ticaret firmalarına mı yapıyordunuz? Fason yapıyorduk. İş yaptığımız yerler bir müşteri getiriyordu. Buradaki müesseseler aracılığı ile çoğu firma hala böyle yapıyor. 1992 yılında Avcılar'daki tesisimiz bitti. O zaman 8000 metrekare alan yapılmıştı. O dönemde Doğu bloku ülkelerinin Türkiye'ye aşırı bir talebi oldu. Biz onu çok iyi değerlendirdik. Avcılara nasıl alıştırdınız Rusları? Her gün 3 servis koyduk. Her gelen müşteriye fabrikayı gezdiriyorduk. O dönemde 8000 metrekareydi. 94'ten sonra her şey değişti. O zaman ilk 3'e giren bir tesisimiz vardı. Büyük bir alandı. Tam bir entegre tesisti. Ruslar başka yere gidiyor, atölye buraya geliyor, fabrika. Ürünler güzel, çeşitler güzel olunca bir güven oluştu. Özellikle buraya gelsinler, bize güvensinler, sürekliliğine alışsınlar, bize inansınlar diye getiriyorduk. Gerçekten de çok inandırdık. Öyle müşterilerimiz var ki çantasındaki 500 bin doları bize bırakıp daha sonra da geri kalanı başkasına ödüyordu. Bizi üs gibi kullanıyordu. Böyle büyük bir firma bizim paramıza tenezzül etmez diye 200-500 bin dolarınızı dünyanın neresinde senetsiz, kayıtsız teslim edebilirsiniz. Demek ki güven oluşmuş. Rusya'ya girmeden önce büyüklük neydi? Ayda aşağı yukarı 300 bin parça mal gönderiyorduk. Ruslar mı davet etti yoksa siz mi gitme ihtiyacı hissettiniz? Bizim şu an Rusya'daki ortağımız o zaman müşterimizdi. Ondan sonra 1995 yılında kargo ortaklığına girdik. Kargo ortaklığında 1,5 sene çok iyi iş yaptık. Günde 76 tır gönderiyorduk. Konfeksiyon, sabun gibi. Daha sonra kendi işimizin dışındaki işleri bıraktık. Ortağımıza baktık. Dürüst, çalışkan, tam bize uygun biri. Bütün özelliklerimizi de biliyor. İşi ticari ortaklığa dönüştürdük. 1997 yılında ikinci bir ortağımız oldu. Ona Big Case markasını verdik. Bu bize denge unsuru oluyor. Rusya'da başarınızın sebebi ortağınız mı? Hayır, değil. Biz ortağımız olmadan da Rusya'da başarılıydık. Ortağımızın olmasının şu faydası vardı. Rusya'daki kalıcılığımızı güçlendirdi. Başarının sırrı çalışkanlığımız. Rusya'da tutunmanın başka sebepleri de vardır herhalde. Aile şirketi olmamız tutunmamızın diğer bir sebebidir. Çünkü Rusya'da ani hareketler oluyor. Bu da ani manevralar gerektiriyor. Bu manevrada bir profesyonel tam yetkiyi devretmek zor. Zaten siz devretseniz de bir profesyonel bu yetkiyi almaz. Büyük bir sorumluluk gerektirir. Aile olmamız, sistemi yakından takip etmemizi ve işin bütün gereklerini yerine getirmemizi sağladı. Hareketliliği, gerilla savaşı gibi. Krizden önce pazar büyüklüğünüz neydi? Ayda 500 bin parça mal satıyorduk. Oradaki sistemimiz şu. Rusya'yı 4 ana bölgeye böldük. Buralarda 4 toptan merkezi kurduk. Sibirya, Petersburg gibi. Ayrıca 26 tane mağazamız var. Krizden önce 19 tane mağazamız vardı. Şu anda bizim tarzımızda Rusya pazarında bir numarayız. Levi's'tan da önde. Dünya markalarının çok önünde. Yarışta bazıları takipten kopar. Bir, iki kişi çok önde koşar. Yarışı garantilemiş bir görüntü verir. Biz Rusya pazarında bütün markaların, dünya devlerinin çok önünde koşuyoruz. Başka ülkelere de satışa başladınız yanılmıyorsam. Mısır'a çok iyi iş yapıyoruz. Yumurtaları aynı sepete koymamayı öğrendik. Bunun bir örneğini de Türkiye'de verdik. 1998 yılına çok güçlü reklam kampanyası ile girdik. İki tane güçlü marka oluşturduk. Şu anda üretimimizin %25'ini iç piyasada tüketiyoruz. Yılda 2,5 milyon parça mal satıyoruz. Ciddi bir rakamdır. Rusya'da sıkıntı olur diye Türkiye ayağını çok güçlendirdik. Balkanların tamamında varız. Mısır'ı nasıl keşfettiniz? Buraya gelen bir müşterimize mal vererek keşfettik. Büyük mal alıyor, potansiyel var. Şu anda Dubai'ye çok mal veriyoruz. Dubai başka ülkelere çok mal satıyor. Afrika'da çok güçlü değiliz. Marka satmak dünyada kolay değil. O ülkenin kültürünü benimseyeceksiniz. Giyim tarzını benimseyeceksiniz. Şu anda üretimimizin %35'ini Amerika oluşturuyor. Yeni tesisimiz bitmemişti. O yüzden üretim kapasitemizi artıramıyorduk. Önceden 12.500 metrekarelik tesisle üretiyorduk. Şu andaki tesislerimizde ayda 1,5 milyon adede çıkabiliriz. Bu kapasiteyi kullanacak mısınız? Kullanma imkanımız zor ama dünya markalarıyla iş birlikteliklerimizde 10 milyon adedi hedefliyoruz. Çok rahatlıkla bu rakamı yapacağımıza inanıyoruz. Bunun %50'sini kendi markalarımız oluşturacak. Geri kalanında dünyanın devleriyle iş birliği içinde onlara üretim yaparak dolduracağız. İyi kadrolar, iyi işler. Ele geçebilecek en büyük fırsat. 11 yaşındaydı ve New Hampshire gölünün ortasındaki adadaki evlerinde ne zaman eline bir fırsat geçse hemen balığa giderdi. Levrek avı yasağının kalkmasından bir gün önce babasıyla akşamın ilk saatlerinde küçük güneş balıklarından yakaladı. Sonra oltasına yem takıp oltayı fırlatma talimi yaptı. Yem suya değdiği zaman gün batımında suda altın haleler oluşturmuş, daha sonra da gölün üzerinde ay doğmuştu. Oltasını hızla çekildiğini hissedince oltaya büyük bir balık geldiğini anladı. Babası oğlunun balığı çekişini hayranlıkla izledi. Çocuk sonunda yorgun düşen balığı sudan çıkardı. O güne kadar gördüğü en büyük balıktı. Ama henüz av yasağının kalkmasına saatler kalmış olan bir levrekti. Baba oğul güzelim balığa baktılar. Pulları ay ışığında ışıl ışıl parlıyordu. Babası bir kibrit yakıp saatine baktı. Saat 10 olmuştu. Av yasağının bitmesine daha 2 saat vardı. Önce balığa, sonra oğluna baktı. "Suya geri bırakman gerekiyor oğlum," dedi. "Baba," diye itiraz etti çocuk ağlamaklı bir sesle. "Başka balıklar da var," dedi babası. "Ama hiçbiri bunun kadar büyük değil," dedi çocuk. Göle şöyle bir göz attı. Gölde hiçbir balıkçı teknesi yoktu. Babasının yüzüne baktı bu kez. Kendilerini hiç kimsenin görmemiş olmasına, kimsenin ne balığı yakaladıklarını bilmesinin olanaksız olmasına karşın babasının sesinden bu konuda hiçbir ödün vermeyeceğini anlamıştı. Oltanın ucunu balığın ağzından çekti ve balığı gölün karanlık sularına bıraktı. Balık suya düşer düşmez şöyle bir çırpındı ve gözden kayboldu. Çocuk bir daha bu kadar büyük bir balık tutamayacağından emindi. Bu olay bundan tam 34 yıl önce oldu. Bugün o çocuk New York City'nin ünlü mimarlarındandır. Babasının küçük evi hala o adadadır. Oğlunu ve kızlarını hala o adadaki küçük eve balık tutmaya götürür. Çocuk haklıydı. Bir daha o kadar büyük bir balık tutamadı. Fakat değerler konusunda bir ikilem yaşadığı zaman hep o balığı gözünün önüne getirir. Babasından öğrendiği gibi değerler doğru ile yanlışın ne olduğu konusunda çok basit bir konudur. Güç olan yalnızca değerlerin uygulanabilmesidir. Birileri görmediği zaman da doğru olanı yapabiliyor muyuz? Evet, küçüklüğümüzde bizlere balığı suya geri bırakmak öğretilseydi doğru olanı yapabilirdik. Çünkü gerçeğin ve doğrunun ne olduğunu öğrenmiş olurduk. Doğru olanı yapma kararı belleklerimizdeki canlılığını hiçbir zaman yitirmez. Düzene karşı çıkıp fırsatlardan yararlanmak değil, doğru olanı yapmaktır önemli olan. James Lanfestein aktardığı bu anı kargaşa ve hızlı değişim içindeki dünyada kalıcı işler yapmanın doğru ve iyi işlerde de olduğunu aktarıyor. paranın sahibi mi, işin sahibi mi olmak istersiniz? Çağdaş yönetim patronlara bunu soruyor. Geçiş dönemi yaşayan Türkiye'deki şirketler bu ikilem arasında. Burada öne çıkan profesyoneller var. Türkiye'nin önde gelen profesyonel yöneticilerinden Henkel'in icra kurulunda görev alan Mart 2003 tarihi itibariyle de Sabancı Holding'in denetim kurulu başkanlığına getirilen Can Paker'le konuyu etraflıca değerlendirdik. Yöneticiliğinin yanı sıra TESEV başta olmak üzere sivil kuruluşlardaki görevleri üzerinde de durduk. Benzeri görevler şirketlerin kurumsal sorumluluğunun yanı sıra iş hayatındaki dar çerçeveden kişileri kurtaran bir fırsat olarak da değerlendirilebilir. Satır aralarında dünyadaki ve Türkiye'deki profesyonelliğin gerekleri ve gerçekleri de görülüyor. Can Paker deyince Türkiye'de önde gelen profesyonellerden biri akla geliyor. Profesyonellik bilinci bir tercih miydi, yoksa şartlar mı gerektirdi? Ben yurt dışında okudum. Yurda dönerken aklımda profesyonel yöneticilik yoktu. Makine mühendisliği okudum, doktora yaptım. Henkel'e girdikten sonra işletme master'ı yaptım. Bir süre üniversitelerde asistan olarak çalıştım. Fakat Henkel'in o zamanki Türk ortakları benden yardımlar istediler. Ben akademisyen olmak istiyordum. Üniversitede kalmak istiyordum. Bu arada Henkel'le tanışmış oldum ve bir üniversiteyle yol ayrımına geldik. Özel sektörü tercih ettim. Üniversiteden ayrılmanızı gerektirecek bir sebep var mıydı? Üniversiteden o zaman memnun değildim. Ben liseyi Robert Koleji'nde, üniversiteyi Almanya'da okudum. Amerikan lisesini bitirip de Almanya'da üniversite okuyan pek yoktur. Dönüşümde başka bir eğitim felsefesi vardı kafamda ama uygulama fırsatı bulamadım. Türkiye'de profesyonellik zor mu? Her ülkede profesyonelliğin zorluk ve kolaylıkları var. Türkiye'deki kolay tarafı dışarıya göre rekabet daha az. Zor tarafı ki bu zor tarafı ben çok yaşamıyorum, diğer profesyonel arkadaşlar daha çok yaşıyor, paranın sahibi işin içinde. Çağdaş yönetimde de en çok tartışılan kavramların başında patronun yeri ve yetkileri geliyor, öyle değil mi? Öyle bir sorun var. Şirketler iyice büyüdükten sonra bu kalkıyor. O zamanlar paranın sahipleri yahut patronlar anonim hale geliyor. Küçükken veya geçiş döneminde böyle bir sorun çıkıyor. Mesela Henkel bence dünyanın en büyük aile şirketi. Kimse aile firması olduğunu bilmiyor. Henkel'de durum şöyle. Aile büyük yatırımlarda, stratejik geçişlerde bilgi sahibi olur ve parasının o şekilde harcanıp harcanmayacağına karar verir. Hayatta hiç kendi işinizi kurmayı düşünmediniz mi? Hayır, çok enteresandır. Fevkalade rahat ve özgür çalıştım. Henkel'de önemli bir ağırlığım oluştu. Dediklerimi kırmıyorlar. Bir de şu var, Henkel ile Türk Henkel çok farklı. Yerel kültür ile dünya Henkel çatı kültürünün belli bir senteze oturması lazım. Yani global düşünüp lokal uyguluyorsunuz. Aynen öyle. Yalnız bazen lokal düşünüp global uyguluyoruz. Türk Henkel'in oluşturduğu şeyler var. Bunu dünyaya örnek olarak sunuyoruz. Son Uzak Doğu krizinde böyle bir durum yaşandı galiba. Evet, ben gittim. Krizde işletmelerin davranışı ile ilgili yöntemler anlattım.